Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Gayutra Bahadur'un Kuli Woman The Odyssey of Indenture adlı kitabı.
Aile tarihini sömürgecilik sonrası emek rejimlerinin kapsamlı bir incelemesiyle birleştiren yaratıcı kurgu dışı bir eserdir. Bahadur, 1903 yılında hamile ve yalnız halde Hindistan'dan Britanya Guyana'sına giden büyük büyükannesi Sujarya'nın izini sürer.
Bu kişisel araştırma, köleliğin kaldırılmasından sonra Britanya İmparatorluğu'nun şeker plantasyonları için kurduğu sözleşmeli işçilik düzenine açılır.
Kitabın merkezinde Karayiplere taşınan yüz binlerce Hintli kadın vardır. Resmi kayıtlarda çoğu kez yalnızca sorun.
Suç ya da ölüm bağlamında görünen bu kadınların seçimlerini, baskı altında kalışlarını ve hayatta kalma yöntemlerini görünür kılmaya çalışır.
Bahadur, gemi kayıtları, sömürge belgeleri ve aile hafızası arasındaki boşlukları da inceler. Böylece eser, yalnızca geçmişte yaşanan zulmün tarihi değildir. Kimin kayda geçtiğini, kimin sessiz bırakıldığını ve aile kökenlerini araştırmanın tarih yazımını nasıl değiştirebildiğini sorgulayan eleştirel bir çalışmadır.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Sujarya'nın belirsiz yolculuğu.
Kişisel hafızayı sömürge arşiviyle karşılaştırır kitabın araştırma ekseni.
Bahadur'un büyük büyük annesi Sujarya'nın Hindistan'dan Britanya Guyana'sına neden gittiğine dair yanıtsız sorulardır.
Sujarya, 1903 sözleşmeli işçi olarak kayda geçmiş, hamile olduğunu belirten ve yanında eşi bulunmayan bir kadındır.
Bu sınırlı bilgi, yazar için kapalı bir biyografi kurmaya yetmez.
Tam tersine, sömürge arşivinin kadınların hayatını ne kadar parçalı, idari ve çoğu zaman önyargılı biçimde kaydettiğini gösterir.
Bahadur, belgelerdeki sessizlikleri hayal ürünü ayrıntılarla kapatmak yerine, bu sessizliklerin ne anlama geldiğini inceler.
Bir kadının eşinden ayrılmış olması, kaçmış olması, dışlanmış olması ya da kendi isteğiyle yeni bir hayat araması kayıtlardan kesin biçimde çıkarılamaz.
Ancak bu olasılıkların her biri dönemin toplumsal koşulları içinde değerlendirilir. Bu yaklaşım aile geçmişini romantikleştiren soy anlatılarından ayrılır.
Kişisel bağ araştırmaya duygusal bir yön verir fakat kanıtın sınırları korunur.
Oker, Sujarya'nın hayatına ilişkin her boşluğun aslında binlerce göçmen kadının kayıtlardaki eksik temsiliyle bağlantılı olduğunu görür.
Dolayısıyla kitap tek bir atanın peşinden giderken tarihsel bilgi üretiminin kimleri görünmezleştirdiğini de sorgular.
İkinci olarak, kölelik sonrası sözleşmeli işçilik, özgür emek vaadini sınayan bir plantasyon düzenidir, Kuli Woman.
Sözleşmeli işçiliği köleliğin basitçe, sona ermesinden sonra doğan nötr bir çalışma sistemi gibi ele almaz. Britanya İmparatorluğu.
Köleliğin kaldırılmasının ardından şeker üretimini sürdürmek için Hindistan'dan çok sayıda işçiyi Karayipler, Guyana ve başka sömürgelere taşıdı.
Sözleşme, belirli süreli ücretli çalışma ve yolculuk karşılığında emek sunma anlamına geliyordu. Fakat işçilerin yoksulluk, kas baskısı, aile içi şiddet,
toplumsal dışlanma ve aracılar tarafından yanıltılma gibi koşullarda işe alınması, özgür seçim fikrini karmaşıklaştırıyordu.
Bahadur, özellikle kadınların bu sistemdeki yerini inceler.
Kadınların göçü bazen bir kaçış ve yeni imkan arayışı olabilir, bazen de zorlayıcı koşulların sonucudur.
Plantasyonlardaki disiplin, işçilerin hareket alanını sınırlayan hukuki ve ekonomik bağımlılık yaratmıştır.
Bu nedenle kitap, sözleşmeli işçiliği kölelikle özdeşleştirmez. Ama iki rejim arasındaki süreklilikleri de gözden kaçırmaz.
Şeker ekonomisinin ihtiyaçları insanları kıtalar arasında taşımış ve gündelik hayatlarını yönetmiştir.
Türkiye'deki emek göçü tartışmaları açısından da eser, bir iş sözleşmesinin tek başına eşitlik ve güvence sağlamadığını hatırlatan tarihsel bir çerçeve sunar.
Üçüncü olarak, deniz yolculuğu ve plantasyon hayatı, kadınların bedenini iktidar mücadelesinin merkezine yerleştirir, Bahadur'un kitabında kadınların deneyimi.
Yalnızca ağır çalışma koşullarıyla sınırlı değildir. Hindistan'dan Karayiplere uzanan deniz yolculukları ve sonrasındaki plantasyon yaşamı, kadınların bedenleri üzerinde kurulan denetim ve şiddet bakımından incelenir.
Cemi görevlileri, işverenler ve erkek göçmenlerle ilişkilerde ortaya çıkan cinsel sömürü, kadınları hem kırılgan hem de karmaşık bir konuma iter.
Kadınların sayıca az olduğu yeni toplumlarda eş ve partner seçimi konusunda görece pazarlık gücü kazanabildikleri durumlar vardır.
Ancak bu güç, erkeklerin reddedilmeye verdiği şiddetli tepkiler nedeniyle ciddi tehlikeler de yaratmıştır.
Kitapta anlatılan saldırılar ve cinayetler kişisel kıskançlıktan ibaret değildir. Cinsiyet dengesizliği, sömürge hukuku, plantasyon hiyerarşisi ve kadınların sınırlı korunması birlikte değerlendirilir. Bazı kadınların gözetmenlerle kurduğu ilişkiler de tek boyutlu açıklanmaz. Bu ilişkiler kimi zaman maddi koruma ya da hareket alanı sağlayabilse de, eşitsiz iktidar koşulları nedeniyle sömürü riskini taşır. Bahadur'un önemli katkısı, kadınları sadece mağdur olarak sunmamasıdır. Onların kaçtığını, itiraz ettiğini, ilişki kurduğunu, karar aldığını gösterir. Yine de bu eylemliliğin şiddet tehdidi altındaki çok dar bir alanda gerçekleştiğini açıkça vurgular. Dördüncü olarak, arşivlerdeki suç ve kriz kayıtları, kadınların tarihini eksik ve çarpıtılmış biçimde bırakır, Kuliwoman'ın temel yöntemsel sorularından biri. Sömürge belgelerinin neyi kaydettiği ve neyi dışarıda bıraktığıdır. Resmi kayıtlar, göçmen kadınlardan çoğunlukla bir şikayet, hastalık, doğum, ölüm, intihar girişimi, kavga ya da mahkeme olayı yaşandığında söz eder. Bu belge türü, sıradan günleri, dostlukları, bakım emeğini, inançları ve kişisel umutları nadiren korur. Sonuç olarak arşiv, kadınların hayatını sürekli kriz içindeymiş gibi gösterebilir. Bahadur bu sorunu fark ederek belgeleri doğrudan ve tartışmasız gerçekler olarak kullanmaz. Kayıtların hangi sömürge memuru tarafından, hangi idari amaçla ve hangi ahlaki yargılarla üretildiğini hesaba katar. Özellikle yalnız seyahat eden, dul, kaçak ya da toplumca dışlanmış sayılan kadınlara yönelik dilin damgalayıcı niteliği önemlidir. Kitap, bu damgaları yeniden üretmek yerine kadınların neden göç etmiş olabileceklerine dair tarihsel bağlam kurar. Bu yaklaşım, arşiv karşısında tamamen kesin bir anlatı kurmanın mümkün olmadığını kabul eder. Bununla birlikte, belirsizliği kadınların tarih dışı bırakılmasına gerekçe yapmaz. Eksik kayıtlar, dikkatli okuma, farklı kaynakları karşılaştırma ve kaynakların sessizliği üzerine düşünme yoluyla anlam kazanabilir. Eserin tarih yazımına katkısı, arşivi reddetmesinde değil, onun iktidarla iç içe geçmiş sınırlarını açıkça göstermesindedir. Son olarak, Hint Okyanusu ile Karayipler arasındaki diaspora, soy, dil ve aidiyet sorularını yeniden kurar kitap. Hindistan'dan Guyana'ya yapılan göçü yalnızca iş gücü sevkiyatı olarak görmez. Bu hareket, Hint Okyanusu dünyası ile Atlantik ve Karayipler arasındaki geniş bir diasporanın parçasıdır. Yolculuk, göçmenlerin aile bağlarını, dinsel ve kültürel pratiklerini, dil ilişkilerini ve aidiyet duygularını dönüştürmüştür. Bahadur'un kendi Guyana doğumlu, Amerika'da büyümüş kimliği de bu çok katmanlı geçmişi araştırma biçimini etkiler. Ancak eser, diasporayı kökene kolayca dönme ya da değişmeden kalan bir kültürü koruma hikayesi olarak sunmaz. Yeni toplumlarda insanlar farklı topluluklarla karşılaşmış, plantasyon düzeni içinde yeni ilişkiler kurmuş ve geçmişleri hakkında eksik bilgilerle yaşamıştır. Bu nedenle aile soyunu araştırmak, sadece bir başlangıç noktasına ulaşmak değildir. Göç, zorunluluk, uyum ve kopuşun birbirine bağlandığı süreçleri anlamaktır. Bahadur'un araştırması, Guyana'daki Hint kökenli toplulukların tarihini Karayip sömürgeciliği ile birlikte düşünmeye çağırır. Bu bakış, ulusal tarihlerde çoğu zaman ayrı tutulan Hindistan, Britanya ve Karayipler arasındaki bağı görünür kılar. Türkiye'de aile kökeni, Balkanlar, Kafkasya ya da Orta Doğu göçleri üzerine düşünen okurlar için de kitabın yöntemi anlamlıdır. Soy bilgisi, yalnızca aile ağacı değildir, devletlerin, imparatorlukların ve emek rejimlerinin insanların hayatına nasıl yön verdiğinin de kaydıdır. Sonuç olarak, Kuliwoman, kölelik sonrası Karayip tarihi, Hint diasporası. Toplumsal cinsiyet tarihi ve yaratıcı kurgu dışı yazıyla ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Akademik bir tarih çalışmasının araştırma disiplinini taşırken, bir torunun aile geçmişine yönelttiği soruların aciliyetini de korur. Bu birleşim, kitabı yalnızca plantasyon ekonomisi hakkında genel bilgi veren eserlerden ayırır. Bahadur, büyük anlatılarda çoğu kez sayı olarak geçen sözleşmeli işçileri, özellikle de kadınları, arşivlerin izin verdiği ölçüde bireyler olarak ele alır. Aynı anda bireysel hikayeyi kesinleşmemiş ayrıntılarla süslememesi de önemli bir güçtür. Okur, tarihçinin kanıta bağlılık ihtiyacıyla aile hafızasının eksiklerini birlikte görür. Kitap, sözleşmeli işçiliğin kölelik sonrasında oluşan emek düzenindeki yerini, kadınların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel şiddeti, ayrıca onların sınırlı ama gerçek eylem alanlarını dengeli biçimde değerlendirmeye yardımcı olur. Bu yönüyle mağduriyet anlatısına indirgenmeyen bir toplumsal cinsiyet tarihi sunar. Araştırmacılar için kaynak okuma ve arşiv eleştirisi bakımından öğreticidir. Genel okur içinse göç, aile kökeni ve resmi tarih arasındaki ilişkinin daha karmaşık olduğunu gösterir. Eserin ayırt edici niteliği. Guyana'daki Hintli kadınların bastırılmış tarihini, sömürge belgelerinin sessizliklerini de konu edinerek, kişisel bir arayışla titiz tarihsel analiz arasında kurduğu dengedir. Destek olmak isterseniz, Gayutra Bahadur kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.